Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Şeyh Bekr Ebu Zeyd Rahimullah'ın Hirasatul Fadile adlı eserinde dersimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta müellif faziletin korunmasına dair üçüncü esas olarak özel hicap, yani kadının tesettürüyle alakalı konuya başlangıç yapmıştı. Bu konuda iki tane delil zikretmişti. Bunlardan birincisi Ahzab suresindeki evlerinizde oturun hitabının, kadınlara yönelik bu hitabın kadınların tesettürüne nasıl delalet ettiğini açıklamıştı. Sonra hicap ayeti diye bilinen, yani kadınlarla erkeklerin birbirini görmesini engelleyen perde veya duvar gibi, yani bina içerisinde oldukları zaman perde veya duvar arkasından birbirlerine hitap etmeleri ve konuşurken seslerini yumuşatmaksızın konuşmalarına dair ayeti, Ahzab suresi 54-55. Ayetlerini delil getirmişti. Üçüncü delil olarak cilbapları yüzlere sarkıtmayı emreden ikinci hicab ayeti, Ahzab suresi 59. ayetidir. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor: ey Peygamber, zevcelerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına de ki, cilbaplarını üzerlerine giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemeleri için daha uygundur. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. İmam Suyuti rahimeullah şöyle demiştir: bu hicap ayeti diğer kadınlar hakkındadır. Bu ayet-i kerimede onların baş ve yüzlerini örtmelerinin farz olduğu hükmü belirtilmektedir. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını ve kızlarını söz konusu etmesi, onların şerefleri ve bu tesettürün diğer kadınlara nispetle Peygamber aleyhissalatü vesselama yakınlıklar sebebiyle onların hakkında daha kesin oluşundan dolayıdır. Tahrim suresi 6. ayetinde ey insanlar, kendinizi ve aile halkınızı ateşten koruyun diye buyurulmaktadır. Daha sonra Allah azze ve celle hükmü bütün müminlerin hanımlar hakkında genel bir şekilde zikretmektedir. Bu ayet-i kerime tıpkı birinci hicab ayeti gibi, yani Ahzab 54-55. Ayetlerinde olduğu gibi bütün müminlerin hanımlarının yüzlerini, bütün bedenlerini ve sonradan edindikleri yapay ziynetlerini kendilerine yabancı sayılan erkeklere karşı bütünüyle örtmenin farz olduğu hususunda çok açık bir hüküm ifade etmektedir. Bu ise onların cilbab ile örtünerek tesettüre bürünmeleriyle olur. Cilbab yüzlerini, bütün bedenleri ve onun ziynetlerini örtüp setreter, örter. Bununla onlar açılan cahiliye kadınlarından ayırt edilirler. Bu onların başkaları tarafından herhangi bir eziyete maruz kalmaması ve herhangi bir kimsenin onlardan yana ümide kapılmaması içindir. Bu ayette yüzün setredilip örtülmesinin kastedildiğine dair birkaç bakımdan delil vardır. Bunları şöylece açıklayabiliriz. Birinci şekil, ayet-i kerimedeki cilbabın anlamı Arap dilinde vücudun tamamını örten geniş elbise demektir. Mülae, abae anlamındadır. Bu kadının elbiselerinin üzerinden, başının üstünden, yüzünün ve bedeninin diğer kısımları ile bedenindeki yapay ziynetleri ve ayaklarını örtecek şekilde uzatılan elbisenin adıdır. Yani cilbab, Ahzab suresi 59. ayetinde geçen cilbab, kadının ev içerisinde giydiği kıyafeti de örten, yani dış kıyafet, dış elbise ve kadının bedenin tamamını örten bir kıyafet. Böylelikle hem sözlük hem de şer'i anlamı itibarıyla bedenin diğer bölümleri gibi yüzün de cilbab ile örtülmesi gerektiği sabit olmaktadır. İkinci şekil, cilbabın yüzü örtmeyi de kapsaması kasteden ilk anlamdır. Çünkü cahiliye döneminde kimi kadınların bedeninden görünen kısımları yüzleriydi. O bakımdan Allah Azze ve Celle peygamberin ve müminlerin hanımlarına cilbabı üzerinden sarkıtarak yüzlerini setredip örtmelerini emretmiştir. Çünkü buradaki idna fiili ala edatıyla üzerlerine. İdna sarkıtmak demektir. Ala üzerine demek. Bununla, bu edatla geçişli hale getirilmiştir. Bu da gevşek bir şekilde sarkıtmak. Yani başları üzerinden idna etsinler, sarkıtsınlar. Yani yüzü örten bir örtünün bulunmasının zorunluluğunu ifade eder. Üçüncü şekil, cilbabın yüzü, bütün bedeni ve bedenin üzerindeki yapay ziynet olan elbiseleri örtmesi gerektiği, ashabın hanımları tarafından bu şekilde anlaşılmıştır. Şöyle ki, Abdurrazzak'ın Musannef'inde Ummu Seleme radıyallahu anh'a'dan şöyle dediğine dair rivayet nakledilmektedir. Ki bu rivayet aynı zamanda Ebu Davud'un Sünen'inde de sahip isnatla gelir. Şu cilbaplarını üzerlerine salsınlar ayeti nazil olunca Ensar hanımları üzerlerinde giyindikleri siyah örtüleri olduğu halde dışarı çıktıklarında vakarlarından adeta başlarının üzerinde siyah kargalar varmış gibi göründüler. Ayşe radıyallahu anh'a da şöyle demiştir. Allah Azze ve Celle Ensar hanımlarına merhamet etsin. Çünkü ey peygamber, zevcelerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına de ki, yani Ahzab 59 ayeti nazil olunca çarşaflarının bir parçasını yırttılar, onlara büründüler, onunla yüzlerini örttüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü'nün arkasında başlarının üzerinde kargalar konmuş gibi namaza durdular. Yani bu şekilde siyah örtülere büründüler. Bazı mesela Abdetü Selmani radıyallahu anh gibi bazı sahabeden sadece iki göz açık kalacak şekilde de tarif var. Fakat ayetin zahiri baş üzerinden bir peçenin örtülerek yüzün tamamını kapatmasıdır. Yani demek ki bu peçe gözlerin bulunduğu kısım biraz daha saydam. Yani biraz daha şeffaf ki önünü görebilsin. Ama sahabenin İbn Abbas radıyallahu anh'dan da bu manada bir tefsir var. Bu gözlere bir ruhsat vardır önünü görebilmesi için. Bazı sahabe bunu tek göz olarak yani tek göz çünkü zarurettir önünü görmesi için zarurettir demişlerdir. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle diyor. Allah ilk muhacir hanımlara rahmet buyursun. Çünkü Allah Azze ve Celle başörtülerini de yakalarının üzerine indirsinler. Yani Nur suresi 31. ayeti inince onlar çarşaflarının bir parçasını yırtıp onunla yüzlerini örttüler. Bunu Bukhari sayında rivayet etmiştir. Her iki hadiste de hanımların yüzlerini örttüklerinden bahsedilmektedir. Ummu Atiye radıyallahu anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Ramazan ve Kurban bayramlarında kadınları ay hali olanları ve henüz evlenmemiş genç kızları dahil namazgaha çıkarmamızı emretti. Yani bu emir kadınların da bayram namazına katılmalarının farz olduğu hususunda açıktır. Bayram namazı erkeğe de kadına da farzdır. Bu günümüzde maalesef uygulanmayan bir farz. Yani sünnet değil bakın. Emirdir bu. Hatta kadın hayızlı bile olsa o namazgaha gelecek. Namaz kılamaz hayızlı kadın ama oradaki bayram hutbesinde Allah'ı zikri, vaaz-ı nasihatı dinlemesi gereklidir. İşte bakire kızları, ay hali olan kadınları dahi ne yapıyor? Namazgaha çıkarmamızı emretti diyor. Ay hali olanlar namaza durmayacaklar fakat hayra ve Müslümanların dualarına ve ibadetlerine şahit olacaklar. Ben ey Allah'ın Resulü ya bizim herhangi birisinin cilbabı yoksa ne yapsın diye sordum. Yani dış elbisesi yoksa dış elbisesi olmadan, yani çarşafı olmadan gidebilir mi? O da dedi ki, kız kardeşi ona kendi cilbabını versin. Yani fazla cilbabı olan ona versin. Yani cilbabı yoksa, dış elbisesi yoksa o müstesna, o çıkamaz. Yani bu şekilde çıkması caiz değildir.
Günümüzdeki giyim
Allah'ın emrettiği tesettür değil. Geçen hafta zaten bir kısmından müellif de bahsetti. Baş üzerinden örtünün salınması. Günümüzde başörtüsünü bağlıyorlar şuradan. Bakın boyun hatları belli oluyor. Birincisi. Örtünenlerden bahsediyor. Yoksa açılıp saçılıp kafirleşmiş olanlardan değil. Örtünen fakat örtünmesinde münafıklıkla nitelenen. Çünkü hadiste diyor ki başlarını deve örgücü gibi yaparlar. Yani başlarını ne yapıyorlar? Bağlıyorlar böyle. Boyun kısmı buradan dolanıyor. Böylelikle Allah'ın emretti tesettür yerine gelmiyor. Gerek Nur suresi 31. ayetinde yakalarına salsınlar başörtülerini ifadesi, gerek bu Ahzab suresi 59. ayetindeki idna ifadesi, yani başlar üzerinden sarkıtsınlar ifadesi, demek ki başı üzerinden kadın başörtüsü kısmını sarkıtacak. Şöyle omuzuna kadar sarkacak bu. Omuzun buradan bağlamayacak. Şuradan dolandırıyorlar. Bu kadına caiz değil. Baş üstünden sarkan bir elbise olacak. Başörtüsü. Ondan sonra diğer ikinci parçası ise şimdi ayette baş üzerinden sarkıtılan ta ayağa kadar değen, yani yere kadar değen, ayağa diyorum, yere kadar değen bir elbise emrediliyor. Başlar üzerinden sarkıtılan. İşte günümüzde mesela pardesüler çıkmış. Pardesülerin çoğu, bu Fransız modasıdır. Fransız modasından geçmiş bir şeydir. Modayı takip ettikleri için giderek bu pardesüler daralmaya başlamış. Mesela ilk olarak Put Kafa Kemal çarşafı, yani örtünmeyi yasaklayamadı kadınlara. Şayet örtünmeyi ilk olarak yasaklasaydı bütün insanlar, bütün Müslümanlar buna itiraz ederdi. Kimse takmazdı bu adamı. Ama ne yaptı? Bir hile düşündü. Erkeklerin kıyafetleri kafirlere benzerken, işte pantolonundur, şudur budur, kafirlere benzerken erkekler çok fazla tepki göstermedi. Neden? Çünkü zaten 2. Mahmud zamanında kafirlere benzemeye başlamıştı kıyafetler. Sarık atılmış, Müslüman kıyafeti olan sarık atılmış, bunun yerine Yunan kıyafeti olan fes giyilmeye başlanmış. Sakallar kısalmış, ondan sonra takım elbise, pantolon, ceket giyilmeye başlanmış. Hatta kravat bile girmişti Osmanlı'nın son zamanlarında. Kâfirlere kılık kıyafet yönüne benzemi erkeklerde süre gelen bir şeydi zaten. Fakat kadınlarda tesettür halen devam ediyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında da Allah'ın emrettiği tesettür devam ediyordu. Ondan sonra işte bu tağut kadınları ilk önce pardesüyle, yani kafirlere ait bir kıyafetle, pardesü ve başörtüsüyle ne yaptı? İlk adımı attılar. İnsanlar çarşafı, Allah'ın emri olan çarşaftan yan çizmeye başladı. Bunun renkleri değişmeye başladı. Allah'ın emrettiği siyahken, sahabeler bu emirden sadece siyah örtüyü anlamışken renk değişmeye başladı. İşte koyu renk olduktan sonra sakınca yok yorumu başladı. Ondan sonra bu renk giderek açıklaştı. İşte cicili bicili başörtüler yaygınlaştı ve kadınların dış elbise olarak giydiği kıyafetin kendisi bir ziynet haline gelmeye başladı. Bakın Hanefi mezhebinde yüz açmak, yüz avret değildir. Hanefi mezhebinde yüzü açmak serbesttir. Yani kadın bunu açıp açmamak da serbesttir. Böyle olmasına rağmen ve Osmanlı koyu bir Hanefi mutaassıbı olmasına rağmen Osmanlı alimleri, ki ondan önceki Hanefiler de aynı şeyi söylemişlerdir, genç kadın yüzü örtmekle emrolunur diye fıkıh kitaplarında böyle geçer. Çünkü burada fitne vardır demişlerdir. Bu artık fıtratın bir gereği olarak anlaşılan bir şey. Çünkü düşünün, bir kadının yüzü saçından daha fazla fitneye düşürücüdür. Yani kadının saçı açık olsa ne kadar fitneye düşürebilir? Yüzü açık olsa ne kadar fitneye düşürebilir? Yani bunun gibi fıtrat neye delalet ediyor? Kadının yüzünü örtmesine delalet ediyor. Bu sebeple Hanefi alimleri bile evet kadının yüzü avret değildir demişler ama bunu kendileri de kabullenememiş. Ama demişler genç kadın yüzünü örtmekle emrolunur. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle zaten bu ayrımı yapıyor. Nisa suresi 60. ayetinde kadınların, İşte doğurganlıktan kesilmiş, evlenme ümidi kalmamış kadınların dış örtülerini, cilbaplarını açmalarında, yani dış elbise, çarşaf giymemelerinde bir ruhsat vardır. Hatta Hafsa binti Sirin radıyallahu anh'a soruyorlar, yani sen artık ihtiyar bir kadınsın, hala niye çarşaf giyiyorsun, yüzünü örtüyorsun? Allah sana bir ruhsat vermiş bu konuda. Ayetin devamını oku diyor, fakat diyor, bunu terk etmemeleri kendileri için daha hayırlıdır diyor. Ben bu daha hayırlı olana talibim diyor Hafsa binti Sirin. Yani demek ki yaşlılara verilen müsaade kadının yüzünü açması ve çarşafını terk edebilmesi hakkında bir ruhsattır. Ama genç kadın buna izin verilmez. Hanefiler de bu ayetleri görüp durdukları halde nasıl cevaz versinler ki kadınlar yüzünü açsın diye. Bu sebeple Hanefi alimleri dahi kadının yüzünü açmasına cevaz vermemişler. İşte bu tağutun döneminde, Cumhuriyet kurulduğu zaman Pardösü İtalyan veya Fransız modalarından alınarak pardösü adeti başladı. Bu adet işte rengin değişimine, belden daraltmaya, günümüzde artık yarım pardesüler çıktı. Yani resmen dalga geçmeye gitti bu iş. Mısır'a bakın, böyle özellikle emperyalizmin hakim olduğu ülkelerde işte videolarda veya haberlerde veya belgesel programlarında bu Avrupa ülkelerinden etkilenmiş olan Mısır gibi yerlerde, Fas gibi yerlerde, Tunus gibi yerlerdeki halkın giyim şekline bakın. Erkekleri Avrupalıların erkeklerini, kadınları Avrupalıların kadınlarını taklit ediyor. Ve pantolon giyen, hatta açık saçık bir kadından daha dar pantolon giyen, fakat başı örtülü kadınlar görürsünüz. Moda bu şekli almıştır artık. Yani örtülü, güya halka sorsan, işte bu başörtülü ya, örtünmeyi başörtüsünden ibaret zanneden bu cahil kesime sorsan, bu örtülü derler. Ama o örtülü dedikleri kadınlar, açık saçık kadınlardan daha fazla tahrik edici bir vaziyettedir bugün. Bu ümmete büyük bir zillet sebebidir. Kadınlar bu ümmetin yarısıdır. Yani erkekler ve kadınlar. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmeti en çok uyardığı konulardan birisi, ümmetim hakkında en zararlı fitne kadınlar kaldı diyor. Benden uyardıklarımdan kalan en zararlı fitne kadınlar bırakıyorum diyor. Kadınlar meselesi. Kadınlarla imtihan edilmez. Yine mal fitnesi. Erkekler o zaman kadınlarla fitneye düçar oluyorlar. Kadınlar ise mal ile, mal fitnesine düşüyorlar. Mal edinme. Kadınlardaki mal hırsı erkeklerden genelleme yapılırsa daha fazladır. Ve kadınların mala düşkünlükleri kocalarını, babalarını, yani erkek olan, kendilerinden sorumlu olan erkekleri mal konusundaki hırslarını artırmaya itiyor. Dolayısıyla mal fitnesi hem erkeği hem kadını ilgilendiren bir fitne. Ve erkekler için has olarak kadın fitnesini zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani demek ki bizim en çok dikkat etmemiz, en çok birbirimizi uyarmamız, en çok nasihat edeceğimiz konulardan birisi demek ki erkeklere kadınlar meselesini nasihat etmek. Kadınlara ise ağırlıklı olarak mal, yani zühd konularında ağırlık vermek, dünyaya fazla prestij etmemek, dünyaya fazla kıymet vermemek, asıl malın, kalıcı olan malın Allah'ın katında olan ahiret hayatı olduğunu, asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu özellikle kadınlara ağırlıklı olarak nasihat etmek. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bayram hutbelerinde kadınların tarafına doğru ilerledi diyor Bilal radıyallahu anh. İbn Abbas anlatıyor bunu. İbn Abbas diyor, ben o sırada küçüktüm, bu sebeple şahit oldum diyor. Allah Resulü'nün yanında gittim diyor, küçük yaşta olduğum için diyor. Kadınlara Allah yolunda tasadduk etmeyi, mala fazla gönül bağlamamayı nasihat etti. Bunun üzerine kadınlar Bilal'in açmış olduğu sergiye, mendil gibi bir şeye, İşte kimisi bileziğini, kimisi yüzüğünü sadaka olarak anında verdiler. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir nasihat yapıyor. Kadınlar hiç beklemiyorlar, düşünmüyorlar. Derhal yanlarında bulunan ne gibi takılar varsa hemen Allah yolunda bağışta bulunuyorlardı. Yani sahabelerde Allah'a ve Resulüne itaat, yani onların imanları bunu gerektiriyordu. Bu imandan herkes sorumlu. Çünkü bizim hidayet olunmamız o sahabelerin imanına bağlanmış. Bakara suresi 137. ayetinde eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar buyuruluyor. Bakın şuradaki tabloya, yani bu örtünme ayeti hakkında Allah Azze ve Celle başörtülerini burada humur geçiyor. Humur ifadesi yüz örtüsü demektir. Humur, humurlarından örtsünler, yüzlerini örtsünler. İşte bu ayet inince diyor, hemen diyor, hiç beklemediler. Elbiselerinin bir kısmını keserek hemen yüzlerini örttüler bununla diyor. Yani yeni bir kumaş alayım da o zaman örtüneyim diye beklemediler. Derhal Allah ne emrettiyse, Resul ne emrettiyse bunlar derhal buna itaat ediyorlardı. Onlar bu şekilde itaat ediyorlardı. Maalesef günümüzdeki tesettür o kadar garip, o kadar acayip ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi Sahih-i Müslim'dedir. Riyaz-ı Salihin'de mevcuttur. Tac'da mevcuttur. Yani Türkçe'ye tercüme edilen bütün hadis kitaplarında mevcut. Bütün kadınlar bunu okumuş veya işitmişlerdir. Vaizler minberlerden söylüyor. Her yerde bu hadis söyleniyor. Ümmetimde iki tayfe vardır ki bunlar cennetin kokusu 400 veya 500 senelik mesafeden duyulacak kadar kuvvetli bir koku iken bunlar kokusunu dahi alamayacak. Bu iki sınıf bir sınıf ki ellerinde joplar vardır, kamçılar vardır, insanlar döverler. Sığır kuyruğu gibi ellerinde kamçılar vardır. Bunun işte zabıtalar veya polislere işaret ettiğini açıklamıştır hadis şerhleri. Çünkü bu da şuna delalet ediyor. İnsanlar arasında güvenlik, emanet o kadar azalacak ki insanlar mallarını polisle, zabıtayla koruyacak hale gelecek. Ve bu zabıta ve polis kesimi de Allah'ın kendilerine böyle bir makam vermiş olduğu insanlar da bu makamlarına zulmedecekler. İnsanları kamçılayacaklar, dövecekler. Bunlar diyor cennete giremez işte. İkinci sınıf ise başlarını deve hürgücü gibi yapan, meyleden ve meylettiren. Yani kendileri erkeklere göz attıkları gibi erkekleri de kendilerine göz atsınlar diye, kendilerine baksınlar diye onları da meylettiren. Giyindikleri halde çıplak olan kadınlardır. Bunlar giyinmişlerdir. Yani örtülüdürler. Ama tesettürün bir takım şartları vardır. Bu kitapta da görürsünüz 8 tane ana şartı vardır temel olarak. Bu şartlara riayet etmezler. Başına örtü örter ama alt taraf dardır. Yırtmaçlı etek giyer. Veyahut çarşaf dış örtü giymez. Ev içerisindeki kıyafetiyle dışarıda gezer. Balkondan bir şeyler çırpar. Veya kapıya bu şekilde çıkar, dikkat etmez. Bunlar tesettüre aykırı. Veyahut kılık kıyafetinde kafirlere benzer. Yani erkek için de kadın için de geçerli bu. Pantolon giymesi gibi. Veya kafirlere ait kıyafetler giymesi gibi. Şeffaf olup altındaki kumaşı veya bedeninin tenini gösteren ince elbiseler giymesi gibi. Veya şöhret elbisesi giymesi gibi. Dışarı çıktığında parmakla gösterilecek halde dikkat çeken elbiseler giymesi gibi. Bunların hepsi tesettüre aykırı şeylerdir. Giyindikleri halde çıplaktırlar. Yani bunların giydikleri kıyafet onların vücut hacimlerini örtmez. Yani ne şekil olarak, yani ya şekil olarak örtmüyordur, dardır veyahut da şeffaftır, incedir, altındakini gösteriyordur. İşte bunlar cennete giremez diyor. Bir başka rivayette başlarını deve hürgücü gibi yapan kadınlar gördüğünüzde onlara lanet edin diyor. Onlara Allah lanet etmiştir diyor. Onlar münafıklardır diyor. Onlara hiçbir namazlarını Allah'ın kabul etmediğini bildirin diyor. Yani bu kadar tehlikeli bir mevzu. Şu söylediğimiz Müslim hadisi dediğimiz gibi Türkçe'ye tercüme edilen vaizlerin, hoca efendilerin her yerde tekrar edip durdukları hadis olmasına rağmen sanki inadına, Allah Resulüne inat olsun diye başlarını deve örgücü gibi bağlayan, başörtülerini erkek gibi bağlayan, çenelerinden saran, erkeğin sarık bağlaması gibi bir de başlarında topuz yapan, bir de saçlarını özellikle topuz yapıp kafasının üzerinde kaldıran, kafasını kabartan. Yani bunlar sanki Allah Resulü ne söylemişse şeytan Allah Resulüne sırf muhalefet olsun diye insanlara bunları vahyediyor. Bunları ilham ediyor ve bu konuda ciddi bir takım muhalefetler ortaya çıkmış durumda. Sonra ne oluyor? Haya diye bir şey kalmıyor. Haya kalmayınca şimdi insanlara çocuklarınıza dikkat edin. Çocuklarınızı küçük yaşlarda tesettüre alıştırın uyarısı yapıldığı zaman ya olur mu onlar da buluğa ermedi bırakın çocukluklarını yaşasınlar, heveslerini alsınlar, büyüyünce arzu ederler işte çocukluğumuzu yaşayamadık falan diye kafirlerin, şeytanın attığı vesveseleri artık insanlar dillendirir hale gelmiş. Halbuki bu senin çocuklar üzerinde hakim konumda olduğun, onlara söz geçirdiğin zamanlar olan buluğa erinceye kadarki vakit. Buluğa erdikten sonra sen nasıl söz geçireceksin ki ona? Zaten o kendi başına mükelleftir. Buluğa erinceye kadar sen ona öyle bir eğitim vereceksin ki bu haya duygusu da ölmeyecek. Tesettür, hayayı sağlayan, yani çocuklarda haya duygusunun gelişmesini sağlayan etkenlerden. Bu yüzden kafir toplumlarda dahi, fıtraten bu kavranılan bir şey olduğu için, kafir toplumlarda dahi, mesela Çinlilerde İslam'dan öncesinden beri 4 yaşına geldiği zaman çocuk erkeklerle bir araya fazla yüz göz edilmezmiş. Araları ayrılırmış. İslam'da bu 7 yaşında emrediliyor bakın. Kız çocuklarıyla erkek çocukların odalarını, yataklarını ayırın. 7 yaşına geldiği zaman namazı emredin onlara. Bu ne demek? 7 yaşına gelmeden önce namazı öğretin demektir. 7 yaşından önce onlara namazı öğretin, namaza alıştırın ki 7 yaşında emrettiğinizde o çocuk namazı kılar hale gelsin. 7 yaşında demek ki düzenli olarak namaz kılması emredilir. Sabahları namaza uyandırılır. Beraberce namaza, erkekse mesela mescide götürülür, cemaate götürülür, buna alıştırılır. 10 yaşına geldiğinde hala kılmıyorsa artık dövme aşaması başlar. 10 yaşında hala kılmıyorsa artık dövün. İşte kız çocukların eğitimde, erkek çocukların namaza eğitimde aynı şekilde. Tesettüre gelince tesettür. Erkek için de tesettür gerekir, kız için de tesettür gerekir. Yani sen çocuğunu yarım donla, şortla dışarılarda gezmesine izin verirsen, o bu haya duygusunu kaybederse, büyüyünce bu nasıl haya edinsin? Sen küçük yaşlarda kızlarla beraber gezmeye, onlarla beraber oynamaya alıştırırsan, o büyüyünce bu haya duygusunu nasıl edinsin ve nasıl bir hayat çizgisi kendisine çizmesini bekliyoruz? Yani utangaç olmayı kusur saymaya başlamışlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise bir arkadaşını, birisini işte bu çok çekingen diye eleştirdiği için, çok haya ediyor, çok çekiniyor diye eleştirdiği için bırak onu diyor. Haya tamamen hayırdır buyuruyor. Bırak, hayalı olması iyidir. Ama şimdi mesela bizim küçüklüğümüzde bizlerden, arkadaşlarımızdan, erkek arkadaşlarımızdan biri kızlarla konuşursa biz onu kınardık ve kendimiz içinde işte beni kınayacaklar diye kızlarla konuşmaya çekinirdik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu haya duygusuna hayır diyor. Şimdikiler ise buna şer diyorlar. Çok çekingen, işte içine kapanık. Mesela böyle kızlarla içli dışlı olmayan, okulda, orada, burada bu tür ilişkilere girmeyenleri kınıyorlar. Yani Allah ve Resulünün emrettikleri ters yüz edilmiş. Hangi sebeple? İşte İslam'ın kullara emrettiği ve fıtratın gereği olan bazı değerlerin bozulması sebebiyle. Baba çıkmış ailesinin içerisine daracık pijamayla. Ana çıkmış evlatlarının yanına dar elbiselerle. Çocuklar burada nasıl bir örnek görüyor karşısında? Yani aile içerisinde dahi kişi avretini karısından başkasından saklayacak. Yani karısından başkasına gösteremeyeceği avreti vardır. Bu bu bölgelerin dar bir kıyafetle değil, bol bir kıyafetle de gizlenmesini gerektirir. Yani aile içerisinde dar elbiseyle, dar pijamayla bir baba, bir anne, bir abi diyelim, ev içerisinde gezmemeli, gezemez. Bunların hepsi haya duygusunu zaman içerisinde öldüren şeylerdir. Bugün insanlar bunlara hiç dikkat etmemiş. Bırakın bunu, evlerde televizyon denen bir bela girmiş ki 24 saat zinanın yapıldığı belki arenalar haline gelmiş televizyon sahneleri. Ailecek insanlar bunu seyrediyor geçmiş karşısında. İlk önceleri düşünün, sadece bir TRT 1 kanalı vardı. Orada çok cüz'i açık sahne, yani eskinin, TRT'nin zamanlarını bilirsiniz çoğunuz. Açık sahne gelse derhal o televizyon kapatılır, uzun müddet açılmazdı. Ama şimdi bakın, müzik eşliğinde, işte müstehcen görüntüler eşliğinde haberler bile bu hale gelmiş. Haberlerde dahi bundan korunamıyoruz. Evet, Allah yardımcımız olsun. Dolayısıyla bütün bu sebepler böyle aşama aşama haya duygusunun, fıtri hasletlerin kaybolmasına sebep olmuş ve insanlar maalesef artık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah onlara lanet etmiştir dediği şekillerde çıkmayı da aşmışlar. Artık teberrüç dediğimiz açılıp saçılma tamamen meydana çıkmıştır. Yani kadınlar, kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen kadınlar açık saçık vaziyette çıkar hale gelmişler. Evet, burada dördüncü şekli de aktaralım. Fazla uzatmamaya çalışacağız. Ensar ve muhacir hanımlarının, Allah hepsinden razı olsun, cilbaplarını üzerine salmak suretiyle yüzlerini örtmek için ellerini çabuk tuttukları bir uygulamalarına delalet eden Nas'ta zikredilmiş bir karine bulunmaktadır. Bu karine Allah Azze ve Celle'nin "Ey Peygamber, zevcelerine, hanımlarına de ki" buyruğundadır. Buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını hicaba büründürmek ve yüzlerini örtmelerini sağlamakla yükümlüdür. Bu hususta Müslümanlar arasından farklı bir kanaat belirten hiç kimse yoktur. Bu ayet-i kerimede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının kızları ve müminlerin hanımlarıyla birlikte söz konusu edildiğini görüyoruz. Yani ayet ne emrediyor? Ey Peygamber, hanımlarına emret. Kızlarına emret ve müminlerin hanımlarına emret. Bak şimdi peygamberin hanımlarının yüzlerini örtmesinin farz olduğu konusunda icma vardır. Müslümanlar arasında bu konuda hiçbir görüş ayrılığı yok. Müminlerin anneleri dışarı çıktıklarında yüzlerini örtmekle mükelleftirler. Hangi ayetle? Bu ayetle. Peki aynı emir ey peygamber hanımlarına, kendi hanımlarına, kızlarına, peygamberin kızları da buna dahilmiş demek ki, ve müminlerin hanımlarına emret diyor. Yani hepsine emredilen şey aynı. O halde şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki bütün Müslüman kadınların yüzlerini örtmeleri kesin bir farzdır. Bunun kaçar bir yolu yok. Burada bir ruhsat falan söz konusu değil yani. Beşinci şekil, bu onların tanınıp incitilmemeleri için daha uygundur. Buyruğundaki gerekçe, illet, Allah Azze ve Celle'nin giysinler, salsınlar buyruğundan anlaşılan salmak ile alakalıdır. Bunun böyle olması yüzün setredilmesinin, örtülmesinin farz olduğunu öncelikle gerektiren bir durumdur. Çünkü yüzün örtülmesi, iffetli kadınların bilinip de herhangi bir eziyete maruz kalmamaları için bir alamettir. Bu ayet-i kerime, yüzün örtülüp kapatılması hususunda açık bir nastır. Diğer taraftan, yüzünü örten bir kadının bedeninin geri kalan bölümünü ve avretini açması asla ümit edilemez. Dolayısıyla hicabın yüzün üzerinden açılması serseriler tarafından eziyete maruz kalmasına bir sebeptir. O halde bu gerekçe mümin kadınların cilbab ile bütün bedenlerini ve ziynetlerini örtmelerinin farz oluşunun gerekçesidir. Böylelikle iffetli oldukları onların şüphe ve kötü niyetli kimselerin düşündüklerinden uzak, örtülü, tesettürlü kimseler oldukları bilinsin, kendileri fitneye maruz kalmasın, başkalarını fitneye çekmesin ve böylelikle eziyete maruz kalmasınlar. Bilindiği gibi kadın son derece tesettürlü olduğu takdirde kalbinde hastalık bulunan bir kimse ona hiçbir şekilde ilişemez. Hain bakışlar ona bakmaz. Oysa yüzünü açan, saçılan, açılıp saçılan bir kadın böyle değildir. Herkes ondan bir şeyler umar. Şunu bilelim ki cilbap ile tesettür, iffetli kadınların tesettürüdür. Daha önce cilbabın nasıl giyileceğine dair açıklamalarda geçtiği üzere, cilbabın başın üzerinden salınması gerekir. Omuzların üzerinden değil. Aynı şekilde cilbabın, abanın bizatihi ziynet olmaması da gerekir. Ona herhangi bir nakış ya da dikiş yoluyla ziynet ve dikkat çekici bir şey katılmamalıdır. Aksi takdirde bu, şari'nin, şeriat koyucunun bedeni ve ziyneti saklamak, onu ona yabancıların gözlerinden örtmekteki maksadını gerçekleştirmemiş olur. Müslüman kadın hiçbir zaman erkeklerin karşısına çıkmalarından, yabancıların dikkatini çekmekten zevk alan erkekleşmiş kadınlara sakın kanmasın. Bunlar yaptıklarıyla açılıp saçılan kimseler arasında saydıklarını açıkça ilan etmektedirler. Bunlar evlerin ışığı olan iffetli, takvalı, tertemiz, şerefli ve hoş kadınlar olmaktan sarf-ı nazar etmiş, yüz çevirmiş kimselerdir. Allah Azze ve Celle müminlerin hanımlarına iffet ve iffete götüren yollar üzerinde sebat versin. Evet, burada müellif dördüncü delili zikrediyor. Bugünlük burada bırakalım inşallah. Bir sonraki derste 4. delil olan Nur suresi 31. ayetiyle ilgili açıklamalarla devam ederiz. Ondan sonra Allah izin verirse, şayet yetişirse tesettürle ilgili şartlardan bazılarını zikredecek müellif. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etûbü ileyk.